Halbuki halkın %99 çoğunlukla reyini verdiği iktidardan beklediği, bir yandan uzun yıllardır kendisine reva görülmüş olan hakaret ve cefayı unutturacak bir devlet baba şefkati bulmak, bir yandan da enternasyonel havalı bir eğitimle tuz buz edilmiş milli kıymetlerini yeniden kazanmak imkanını elde etmekti. İnkar olunamaz ki 1950 iktidarı köye ve köylüye Halk Partisi'nin elinden çekmiş olduğu ızdırapları unutturacak alaka ve şefkati bol bol bezletti. Artık bir dilenci gibi silolar önünde perişan, haftalarca beklemiyor, yolu köprüsü yapılıyor, suyu ayağına geliyor, müşküllerinde elinden tutan devlet yardımını bulmakta güçlük çekmiyordu. Fakat bir iktidarın payidar olması için yalnız büyük kalabalıkların desteği kafi olmayan bir dünyada yaşıyorduk. Asıl mühim olan vücut değil, beyindi. Onun içinde kendilerini memleketin beyni kabul eden münevverler sınıfını manevi filokseradan kurtarmak lazımdı. Ama bu yolda muvaffak olabilmek için de dört başı mamur bir ilmi kifayet ve siyasi dehaya ihtiyaç vardı. Halbuki memleket nice zamandır kaht-ı rical illetine müptela bulunuyordu. 1950'nin başvekili, büyük çapta ilmi ve siyasi kifayete sahip, dahi devlet adamı olmamakla beraber, uzun yıllardır halkın hasretini çektiği, samimi, iyi niyetli, milli heyecana sahip, vatanperver adamları serisine mensuptu. Memleketi içi yanarak seviyor ve faydalı işler görebilmek için geceyi gündüze katıyordu. Çalışkanlığı kısa zamanda yukarıdan aşağı inerek halka da sirayet etmişti. Fakat mevki ve şöhret hırsıyla gözü dönmüş bir muhalefetin karşısında ip üstünde oynayan bir canbaz maharetine sahip değildi. Üstelik gençliği yetiştirmenin bir hayat memat meselesi olduğuna da inanmış bulunmuyordu. Bu kanaate varabilmek için siyasi, askeri, içtimai, iktisadi, vicdani, bütün ip uçlarının kültür merkezinde toplandığı ve bütün müesseselerin yine oradan dağılıp yayıldığı gerçeğini kavrayacak vüsatta bir ilmi kifayete sahip olmak lazımdı. Şayet idare mekanizması bu lüzum ve anlayış üzerine kurulmuş ve marif de milli bir felsefenin kolu kanadı altına verilmiş olsaydı ve şayet Tevfik İleri gibi yekpare bir hamiyet ve iman adamı vekalet sandalyeleri arasında dolaştırılmasaydı, 1950'de 10 yaşında olan ilk mektep çocuğu, 1960'da üniversite talebesi olduğu zaman kaldırım politikacılığına kapılmaz, günübirlik menfaatlerin ve siyasi dalaverelerin kulu kölesi olup oturduğu dalı kesmezdi. Su uyusa da düşmanın uyumayacağını bilmemek olur mu? 1908 ihtilalini hazırlayan ve hürriyet vaadiyle en koyu istibdadı getiren ruh, periyodik ayaklanma devrine girmiş bulunuyordu. Halktan ve okuyup yazar gençlikten bu sözde meşrutiyetçi ittihat ve terakkinin bir imparatorluk yıkan büyük hata ve gafletleri saklanmamış, bu tarihi günah ve neticeleri büyük kütleye intikal ettirilmiş olsaydı, acaba hangi vatan evladında bir 27 Mayıs yapacak heves ve iktidar olurdu? Tevfik İleri Bey'i bir kere daha 28 Nisan talebe hareketleri sırasında gördüm. İstanbul'a gelmişti. Karşılıklı dertleşip ayaklanmaların tahlilini yaparken şahıs ve zümre menfaatleri adına tarih boyunca halkın ve gençliğin hep aynı taktikle kışkırtıldığını, sahte heyecanların meydana getirdiği kütle psikozlarının gözleri görmez, kulakları duymaz ve gerçekleri anlamaz hale nasıl düşürüldüğünü, nihayet robotlaşmış ve şartlanmış bu ham malzemenin istenilen hedefe ne derece kolaylıkla sevk edildiğini konuşuyorduk. Anarşiyi bir zevk veya ekmek kapısı yapmış kalabalıkları bu derece başıboş bırakmanın hata ve tehlikesine de temas ederek ciddi tedbirlere ihtiyaç olduğu keyfiyeti üstünde durduk. Tevfik İleri Bey her halükarda doğruyu kabul eden insandı. Buna rağmen hakkım var diyemedi ve neden beni anlamıyorsun der gibi saffetle şu itirafta bulundu. Ama biz iktidara aşk ile geldik. Kötülük yapamayız. Kimseyi kıramayız dedi. Bu bir siyaset adamından ziyade cemiyetin ta içinden, derinlerinden gelmiş has ve halis bir vatan evladının söyleyebileceği en güzel sözdü. Gerçekten memleketine hizmet etmek, iyi işler görmek isteyen bu civan mert, bu dürüst insan, muhalefetin topuna tüfengine karşı şu berrak ve samimi hayat felsefesiyle çıkmanın mümkün olmadığını belki son dakikada kendisi de anlamıştı. Ama iş işten geçmiş, suikast hazırlıkları muvaffak olmuş ve memleket altından zor kalkacağı sildeyi yiyerek ikiye bölünmüştü. 27 Mayıs'tan sonra Yassı Ada'ya her fırsatta mektup yazdım. Sansürlü ve tahtitli olmasına rağmen gelen cevaplarda o cehennem havasından bir nişan dahi yoktu. Tevfik İleri denilen kahramanın efsanevi bir ruh taşıdığını çok iyi biliyordum. Ancak Yassı Ada macerası onun eğilip bükülmez şahsiyetini, celadet ve imanını küçük bir zümrenin malumu olmaktan çıkarıp bütün Türk milletine hatta bütün dünyaya aşikar etmişti. Yüksek Adalet Divanı adını taşıyan Yassı Ada Mahkemesi, Tevfik İleri Bey'in karakter yapısına, salabet ve samimiyetine sanki Allah tarafından tutulan bir aynanın ta kendisi olmuştu. Tevfik İleri Bey'i ölümünden bir hafta evvel Ankara Hastanesi'nde ziyaret ettim. Büyüyece adeta iflas halinde olmasına rağmen huzurlu bir ruh iklimi içinde mütebessim ve memnun idi. Baştan başa yara olan dudaklarından sesi zor çıkıyor ve müşkülatla nefes alıyordu. Türk tarihinin bir yüz karası olarak kalacak Yassı Ada'da mertliğin ve kahramanlığın cezası olan her çeşit işkenceye tabi tutulmuş fakat bir abide gibi yılmamış, yıkılmamıştı. Ama zindan, hapis ve dayak fasılları bitip nihayet diğer mahkum arkadaşlarıyla beraber Kayseri hapishanesine nakledildikten sonra hastalanmış ve mukadder akıbetin yaklaştığı anlaşılınca da buraya nakledilmişti. Artık Tevfik İleri adını taşıyan bu vatan ve iman abidesi ölümle diz dizeydi. Bunu kendisi de biliyordu. Ama zevcesi ve evlatlarıyla beraber olmaktan mesut gene de gülümsüyor ve konuşmak istiyordu. İnsana saygı veren manzara bu sönmek üzere olan gözlerde intikam gibi, kin gibi, hatta öfke ve hatta hoşnutsuzluk gibi beşeri zaaflardan bir çizgi dahi olmamasıydı. Hatta o, bu temiz, bu saffetli bakışlarıyla etrafına kuvvet ve teselli verdiğinin de farkındaydı. Hem fazla konuşarak hastayı yormamak, hem de oda kapısında bir caniyi bekler gibi nöbet tutan jandarmanın müsaadesini suistimal etmemek lazımdı. Ayrılacağım zaman yüzü tekrar tebessümle aydınlandı ve tatlı ile acıyı birlemiş, çektiklerini unutmuş ve bağışlamış bir mümin kişinin ferahlığı ve hoşgörülülüğü ile "Memnunum, sırtıma yediğim yumrukları bile seviyorum," dedi. Bu imanla yücelmiş ve arınmış bir inanmışın tarihin hafızasına emanet ettiği son sözüydü. 19.1.1970. Radoviçli Rüveyda Hanım. Kaleleri, palankaları, hanedan sarayları, ayan konakları, hanları, hamamları, kervansarayları, camileri, mescitleri, medreseleri, tekkeleri, çeşmeleri, sebilleri, imaretleri, aşhaneleri, çarşıları, arastaları, bedestenleri, bağları, bahçeleri, bostanları ve çiftlikleri ile 600 sene Müslüman Türk'ün kanı canı bahasına medeniyet kurduğu gaziler ve şehitler diyarı Rumeli. Bir kaynaşma ve kaynaştırma yoluyla çeşitli millet ve mezheplerin içine dalıp kısa zamanda hakim unsur payesini kazanan ve ana kavim imtiyazını en az 5 asır devam ettiren efendi millet kudretinin şahlandığı Rumeli. Türkler Balkanları ve Orta Avrupa'yı ele geçirmekle mezhepleri, menşeleri, dilleri ve töreleri farklı, siyasi, iktisadi ve dini menfaatleri bakımından ise birbirini tahrip ve imhaya yönelmiş çeşitli kavimleri mihver devlet otoritesi ile etraflarında toplamakla birer site hayatı yaşayan bu cemaatlere Hars ve medeniyet cihetinden inkişaf imkanı sağlayıp onlara kendi medeniyetlerinden aşı ve taze hayat nakletmişlerdir. Böylece de istikrarlı ve sistemli bir medeniyet kurucusu olan Türkler, tarih boyunca fethettikleri ülkelerin üstünden kasırga gibi geçen gelişi güzel bir istilacı olmamışlardır. Bu anlayıştan hareket eden tarihi şuurun himmeti ile de Gelibolu'dan ayaklarını karaya basan Türk akıncılarının bir şeyda aşık gibi koşup kollarını boynuna doluyverdiği Rumeli, ne de çabuk ruh ve kaftan değiştirerek Türk zevkinin ve Türk dehasının buyruğu ile kısa zamanda bir açık hava müzesi haline gelmiştir. Bir taraftan ıssız dağ başları, tehlikeli boğazlar, uçlar, serhatlar, derbentler, cenkte kılıçları, barışta iman, feragat ve sanat güçleriyle içtimai nizamın bir nevi gönüllü bekçisi olan dervişlerin cesaretli hamleleri yüzünden birer minyatür şehir, birer medeniyet merkezi oluyor. Diğer taraftan da devletin ve halkın el ele veren himmeti, vakıflar ve tesisler yoluyla Rumeli coğrafyasını içtimai yardım, sağlık, sanat, ziraat ve irfan şebekesi halinde örüp yekpareleştiriyordu. Arttıkça artan bu güçle de gün olacak Türk istila ve medeniyet tarihi, Bohemya, Hollanda, Almanya'ya keşif kolları çıkaracak, yürüyüşler, baskınlar yapıp gözdağı verecek, sınırları, serhatleri, bir taraftan Kırım, Budin, Peşte, Bosna Hersek, İşkodra, Selanik, Belgrad'dan Adriyatik sahillerine inerken Varnaları, Plevneleri, Lofçaları, Vidilleri, Eflakları, Boğdanları aşarak ilerleyecek olan iman orduları Silistre, Eğri, Akkirman, Uyvar, Azak, Üsküp, Manastır, Mohaç, Tepedelen, Ciğerdelen, Can Kurtaran, Kanije, Estergon kaleleriyle daha nice yüzlerce şehir ve palankaya mülki, idari, askeri ve içtimai teşkilatçılığının himayesinde milli hüviyetini, şahsi renk ve çehresini verecekti. İşte Türk kılıcıyla açılıp Rumeli medeniyetinin merkezlerinden biri olan Radoviç de bu müşterek ağlarla örülmüş şehirlerden bir şehirdi. Dünya malını hazinelere gömmeyip çeşitli hayır ve içtimai yardım kollarından gene dünyaya iade etmeyi bir ibadet borcu gibi aziz bilen Türk ruhu, Radoviç şehrini de nice hayır müesseseleri, hanedan ve ayan konaklarıyla bezemişti. Bunlardan biri olan Koca Kadir Bey'in Bayu Geda'ya açık olan konağı da kale bedenleri içinde bir asalet ve medeniyet mihrakıydı. Taht şehrine uzak olan beldelerin halkı ise birer taht gölgesine aksettiren bu merkezlerin etrafında mesut, refahlı, verimli ve huzurlu yaşarlardı. Bu serhat sarayları, hanedan ve ayan ocakları, asırlarca Müslüman Türk ruhunun mahsulü olan adil ve insaflı bir aristokrasinin içtimai ve iktisadi kefaleti altında bulunuyordu. Zira Müslüman Türk ruhunun yumuşak ve müsamahalı kaide ve icaplarıyla amel eden bu şövalye ruhlu kişizadeler sınıfı, büyük kütleye karşı bir üstünlük kompleksiyle mağlul değillerdi. Onun için de kudret ve kuvvetlerini zayıf ve acizleri ezip, onların itaat ve inkiyatları ile teyit yoluna gitmek hatırlarına dahi gelmezdi. Gelmediği için de zulüm nedir bilmezlerdi. Belki Rumeli'yi baştan başa ören bu binlerce tımarlı, seametli, ocakzadeler, her kasabanın, her şehrin hayatında bir nevi teminat akçesi, emeğini yatırdığı emniyetli bir kasa hükmündeydi. Öyle ki kütle, gayretinin, hizmetinin, ticaretinin, hünerinin, sanatının, ilminin ve faziletinin cevabını tıpkı dağa çarpıp geri dönen sesler gibi bu merkezlerin ölçülerine göre kıymetlendirip ayar ederlerdi. Zira o devir büyük kütlenin henüz merkezlerini kaybetmediği, egosantrik bir mihverin etrafında döner olup çevresini görmekten kaldığı bir devir değildi. İşte bunun içindir ki Garp Derebeyliği'nin halka, hatta krallara meydan okuyan ceberrutu, o mutlak ve kontrolsüz tahakkümüyle İslami prensiplerin terbiye ve tasfiye eyleyip insanoğlunun zaaf ve ihtiraslarını dizginlediği mutedil ve ölçülü şark feodalitesini şekilde olsun, ruhta olsun biri birine benzetmek asla mümkün değildir. Koca Kadir Bey'in de kararlı, nizamlı, varlıklı, dirlikli ocağı, Radövç şehrinin muhtena ve müstesna bir ağırlık merkeziydi. Nehir kenarındaki yamaca, masal mahluku gibi yaslanmış olan konak, surlarla çevriliydi. Bağ ve bahçeleri içinde bir canlı uzuv gibi yaşar ve cemiyet hayatını adeta olduğu yerden idare eder, şevk ve kuvvetini tazelerdi.